TC Twin'in yeni bölümünden herkese merhaba. TC Twin'in bu bölümünde bir önceki programda da tartışmış olduğumuz Türkiye'de medyada bazı haberlere yaklaşımda doğrulama süreçleri neden önemli, ne gibi adımlar atılmalı, bu sistemin temelinde ne gibi sorunlar var, bu konulara değinmeye çalışacağız bu bölümde. Gülün Çavuş'la birlikteyiz. Onun dışında bugün iki de konuğumuz var. Gazeteci Serkan Alan ve Gonca Tokyal. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Özellikle çeşitli haberlerin üretim aşamasında ki gün içinde ciddi ciddi hem sahada bulunan gazeteciler hem haber merkezlerinde bulunan gazeteciler pek çok haberle karşı karşıya kalıyor. Bir bombardımanla ajanslardan sürekli önümüze çıkan ve bunları belli bir zamana göre yetiştirmeye çalıştığımız bir sürecin içinden geçiyoruz. Ve bunun zaman zaman kurumlar içinde de belki baskıya, belki farklı şekilde dönüştüğü haller de olabilir. İşte biraz bundan da yola çıkarak çeşitli haberlere yaklaşımda ne gibi sorunlar var? Doğrulamaya vakit oluyor mu? Neden olmuyor ya da neden doğrulama önemli? Biraz bunu konuşacağız. Problem ne? Onun üzerine biraz gideceğiz. Sahada da sürekli bulunan biri olarak Serkan seninle başlayalım istiyorum. Çünkü özellikle bir haberin gittiğim bir yerde zaten doğrulama açısından nasıl bir süreçten geçiyor? Biraz onu da belki konuşmak iyi bir katkı sağlayacaktır. Ve biraz ajans mantığına da oradan kayarız diye düşünüyorum.
Yerelde özellikle en asgari basın açıklamasından tutun da bir haberi bulmaya giderken benim aklımda hep kıyıda bir köşede ürkeklik var. Hep ürküyorum. Hata yapmaktan, yanlış yapmaktan. Sonrasında utanmaktan aslında korkuyorum. Teyit org gibi mekanizmanın beni teyitlemesinden ziyade aslında mahcup olmak beni. Daha yolda giderken bile gelen bir şeye dönüşüyor. Bunun sebebi de öncesinde yaşanılan örnekler. Şimdi hep öğretilen üzerinden yaklaşıyoruz konulara. Bir matematik problemi gibi algılıyoruz. Şöyle yapılmalı, böyle yapılmalı. Bence süreç içerisinde zaten öğrenilen, öğrendikçe de hata yapmamaya evrilen bir süreç gazetecilik. Biz ilk yaklaştığımız hususlarda şunu yaparsan doğrudur, bunu yaparsan yanlıştır üzerinden yaklaşıyoruz. Ama sahaya özellikle gittiğimde algımı olabildiğince açmaya çalışıyorum. Bu algı açma hali o günkü ruh halimden bağımsız olmuyor. Burada da o günkü ruh halimi yaratan koşullara bakmak gerekiyor. Hakikaten gazetecinin sahaya giderken ki koşullarını yaratanlar neler? Örneğin ben neyle gittim? Duvarda çalışıyorum. İmkanlarımızın belli ölçüde olduğu dışarıdan da görülüyordur. Taksiyle gidebilmek örneği çok lüks. Zor durumda kalırsan genellikle toplu taşımayla gidiyorum. Toplu taşıma olmuyor, martıyla gidiyorum. Mesela hayatımı belli oranda o trafiğin içine atarak riskle gidiyorum. Şimdi en son hatırladığım koronavirüsünün ilk vakaların görüldüğünde Zekai Tahir Hastanesi belirlenmişti. Oraya gittim, martı ile gidiyorum. Yolda giderken aklıma gelen soru şu: ben nereye gidiyorum? Şimdi salgın süreci başlıyor. Korku bende de var. Gittiğim yer neresi? Korona şüpheli insanların geldiği bir yer. Ben nasıl gidiyorum? Önlemlerim neler? Hiçbir önlemim yok. Maskem var cebimde. Gidiyorum. Sonrasında baktığımda orada çocukların apar topar çıkarıldığını gördüm. Orası bir karantina hastanesi ama bahçesinde çocuklar da vardı. Şimdi sistem, çocukları koruyamayacak bir sistem, gazetecileri de kendilerinden yola çıkar koruyamayacakları bir halde zaten biz haberlere gidiyoruz. Öncesinde biz kendimizi koruyamıyoruz. O yaklaştığımız özneler de hiçbir şekilde hiçbir sağlıklı koşulda korunmuyor. Ama hani habere giderken ve bir şeyleri aktarmaya çalışırken İlk diyeceğim şüpheyle gittiğim ve korkarak gittiğim.
Burada ben bir şey sormak istiyorum Serkan. Sence hani şimdi bu ifadeden pek hoşlanmıyorum ama alternatif diye tırnak içerisinde söylersek bu medya kurumlarıyla yine tırnak içerisinde ana akım dediğimiz kurumlar arasında yani büyük sermayelere ait medya kuruluşlarında bu koşulların sağlanması arasında bir farklılık var mı? Yani siz meslektaşlarınız arasında konuştuğunuzda ne gibi farklılıklar görüyorsunuz?
Tabii ki var. Zaten bilinç olarak da bizde de var. Ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Gonca'yla da tanışmamızın vesilesidir adalet yürüyüşü sırasında. Bana kurumun belli bir harcırah verdi ve benim daha yeni başladığım bir süreçti. Ben orada belediyelerin kurduğu çadırlarda kaldım. Ana akımda çalışanlar her gün sabahın erken saatlerinde araçlarıyla gelip giderlerken ben çadırlarda o bol dağın eteklerinde -10'larda 20'lerde uyudum. Sabah erken kalktım ve tatmin olduğum nokta şuydu. Ben erken kalkabiliyorum ve onlardan önce haberi aktarabiliyorum. Bana verilen 500 liranın 490 lirasını geri götürdüm kurumuma. Benden böyle bir şey talep edilmedi. Ama algı olarak da zaten biz insanların alternatif olarak baktığı medya kuruluşlarına çalışanlar bir yerlerden bunu öğreniyorlar ya da kanıksıyorlar. Biz sürdürülebilir olmasını ekonomik koşullar anlamında bir yerden zaten öğreniyoruz. Hani belli bir ekonomik sınıfa sahip insanlar aza tamah etme denen şeyi yaşarlar ve tüketmemeye çalışırlar. Medyada da ana akımdakileri sunulanlar belli bir oranda sunuluyor ve onlar ve bu yapılması da gerekiyor zaten yapabiliyorlar. Bizim bu aşamada sorgulama imkanımız da olmuyor. Çünkü vicdanen bir yerlerde haklılığı kuruluma insan sağlamış oluyor. Zaten imkanı olsa yapabilir diyoruz. Neden yapmıyorsun sorusunu soramıyoruz. Ama sahaya gittiğinizde o farkı çok net görebilirsiniz. Kendinizin oraya gelişiyle ve oradan gidişinizle ana akım bir medyada çalışanın oraya gelişi, oradan gidişi arasında ciddi fark oluyor.
Peki tabii birçok şey var aslında da mesela zamana karşı yarış haberde her zaman önemlidir. Özellikle kriz anlarında belli şeyi daha önce vermek elbette ki daha tercih edilir bir hale gelir. Özellikle mesela biz bu Ali olayını konuşurken de belli noktalarda bunu yaşadık ve haberin aktarılmasındaki o hız zaman zaman yani bütün gazetecilerin üzerinde bir baskı oluyor. Bunu karşılama konusunda nasıl yaklaşıyorsunuz? Yani bu ciddi bir sıkıntı yaratıyor mu özellikle alternatifte?
Ya şöyle ben sonuçta birazcık daha Serkan daha saha deneyimli. Ben haber merkezinde çalıştım. Haber merkezi de yönettim. Şimdi birazcık daha sahadayım. Ya bence biraz şunu unutmamak lazım. Ben bu Ali meselesini düşünürken mesela şuna emindim. Bence bu gerçi diğerlerinde ne kadar hız gerektirdiği biraz tartışmaya açık ama bu sonuç itibariyle herhangi bir bence mecraya önce girdiğinde bir avantaj sağlayacak bir haber değil. O yüzden de bence gerçekten editörlerin böyle bir vakti vardı. Yani Adana'da bir yerel muhabir aranmaya çalışılabilirdi. Bunlar hani o senin de üzerinde durduğun eleştiren noktalar bence gerçeğe dönüştürülebilirdi. Ama burada şöyle de bir nokta var. Ya hız dediğimizde de aslında sadece o haberi 5 dakika içinde yayınlamaktan değil şundan da bahsediyoruz. Birçok dijital haber merkezinde şu anda editörler kota üzerinden çalışıyorlar. Yani belli bir haber sayısının altına düştüklerinde günlük doğal olarak birilerinden belki bir gün değil, iki gün değil ama üçüncü günde bir uyarı alıyorlar. Yani bu bazen çok babacan bir uyarı oluyor. İşte bir problem mi var? Haber sayıları düşmüş biraz falan. Ama bazen ucu yaptırıma gidebilecek bir sürece dönüşüyor. Böyle olunca da aslında ara yöneticiler, kurumlar sizden gazetecilik yapmanızı istiyorlar ama size gazetecilik yapmanız için gereken vakti vermiyorlar. O yüzden de bir noktadan sonra mesela bu Aslı Erdoğan söyleşisi üzerinden ciddi bir şey yaşanmıştı. Bizim o zaman benim çalıştığım yerde yaptığımız tartışmalardan bir tanesi şuydu. Evet editörümüz bir hata yaptı. Bence gerçekten yapmaması gereken bir hataydı. Bu arada herhalde en çok o üzülmüştür o dönemde. Ama şöyle de bir şey var. Yani öyle bir tutarsızlık çıkmasaydı o söyleşinin çevirisinde. Zaten yöneticiler ve kurumlar editörlerini bu tarz böyle çevirinin çeviri söyleşileri almaya teşvik ediyorlar aslında. Çünkü neden? 20 tane haber istiyor. O zaman editörün dönüp iki farklı dilden kaynak teyit edecek kadar bir vakti kontrol edecek bir durumu kalmıyor. Herkes bunun riskini bence alıyor. Haber düzeyi düşük haber girilmesini aslında bu şekilde teşvik ediyor. Kriz çıktığında da hata yaptığa dönüşüyor. Çünkü bir kriz çıkana kadar aslında ben siteyi doldurabilecek onlarca haberi alıyorum, alıp atıyorum ajanstan ve hiçbir problem yaratmıyor bu yayıncılar için. Biz bunları ancak böyle işte sıkıntı anlarında geri dönüp çözebiliyoruz.
Gonca peki dinleyenler için bir şey sorayım. Yani neden bu kota söz konusu? Yani bir tık sayısı belki burada bir konudur. Reklamlara erişme belki bir konudur ama biraz daha belki açmakta fayda var. Çünkü herkes orada o tıkın zorunluluğu yani o kotanın zorunluluğunu bilmiyor olabilir.
Ya burada da aslında yani hem ekonomik sıkıntılara geliyoruz hem de bence ekonomik sıkıntılar üzerinden yani biraz ayıp olacak, umarım da kalp kırmaz ama vizyonsuzluğa da geliyoruz aslında dijital medyadaki. Neden tık kotası konuyor? Çünkü işte Serkan'ın çalıştığı duvarda, benim daha önce çalıştığım iş yerleri de aslında doğrudan reklam konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Bunun hem bir politik baskı unsuru var, hem de açık konuşmak gerekirse ortaya da çok da böyle bu konuda nasıl söyleyebilirim? Yani güzel bir plan ortaya koyduklarını da söyleyemeyeceğim açık konuşmak gerekirse. Yani yayıncı kurumların da bunda bazı sıkıntıları var. Öyle de olunca ne oluyor? Bütün gelirinizin çok büyük bir kısmı Google reklamlarına dayanıyor. Google reklam almak için de öne çıkmak istiyorsunuz aramalarda. Yani mesela şey tartışması çok vardır. İşte Limon Haber üzerine bir şey söyler mesela, bu var. Ama aslında oradaki tartışma şu: bir yayın kurumu tweet attığında mesela bütün bir haberin içeriğini okuyucusuna vermek zorunda mı? Yoksa oradaki linkin içinde ben bütün bu doneleri bulmalıyım ve okuyucu da artık bir şekilde bu içeriğe para ödemiyorsa dahi tıklayarak ve adblocker'ını kapatarak bana bir gelir mi sağlamalı? Bu bence ciddi bir tartışma. Yani bir noktada da bunların hepsi maddi imkansızlıklara gidiyor. Yoksa birçok haber merkezinde çok deneyimli, gerçekten daha konvansiyonel basından gelen, gazeteciliğin ne olduğunu bilen insanlar var. Bunlar bayılıyorlar mı kopyala yapıştır haberciliği teşvik etmeye ya da yapmaya? Hayır, ama bir noktada da işte sigorta primlerinin yatırılmasını bekleyen, kira ödenmesini bekleyen, maaşların ödenmesini bekleyen bir ekonomik bir boyutu da var bu işin.
Bu aşamada üretim anlamında Ali örneğinden yola çıkarak, şimdi hızlı gazetecilik mi, yavaş gazetecilik mi? Bazı gazeteciler bu olayla neden ilgilenmedi ya da ilgilenmeyi tercih etmedi mi? Şimdi yavaş gazeteciliğin hangi koşullarda yapıldığına ve devreye girdiğine bakmak gerekiyor. Türkiye'de yavaş gazetecilik yapan iyi örnekler dediğimizde aklıma BBC Türkçe geliyor, Deutsche Welle geliyor. Hakikaten meselelerin özüne kadar inebilip, her anlamda sorgulayabilip, bunun içinde zamanın yaratıldığı, ekonomik koşulların da yaratıldığı bir imkan sağlanıyor. Ama içerik baskısının olmadığı, alan uzmanlaşmasının olmadığı, gazetecinin başka işler yaparak aynı zamanda hayatını idame ettirmediği bir ortamda ancak yavaş gazetecilik yapılabilir. Şimdi alan uzmanlaşmasından bahsediyoruz. Özellikle internette yeni gelenlerin her şeyi yapabilmesini bekledikleri bir alan var. Örneğin hiç travmalarımdan birisidir. 10 Ekim katliamı davasını takip etmiştim. 6-7 saat süren bir dava. Orada katliama tanık olanların ifadeleri veriliyor. Orada tanıklar var. Akşam 5 gibi bitti. Bir sonraki gün devam edecek. Ben o davadan çıkıp bir kültür sanat etkinliği izlemeye gitmiştim. Bir yerde tanıklığınız var, acı var. İnsanlar orada bedenlerin nasıl parçalandığını anlatıyorlar. Oradan çıkıp daha farklı bir dünya, yine ortak dertlerin olabildiği, bunların konuşulabildiği bir dünya var. Buradan oraya giden gazeteci yarın sabah kalktığında nasıl bir haber üretimi içerisinde olacak? Alan uzmanlaşması özellikle internette sağlanabiliyor mu? Sağlanabilir mi? Ne gerekiyor? Daha fazla muhabirin sahada olması gerekiyor. Benim bir değil, sadece sağlık alanına bakmamam, tamam, eğitime, sağlığa en iyi şekilde bakabilmem, dört başı mamur haberleri, yarının gündeminde ne var sorusunu yanı sıra önümüzdeki hafta size şu haberi yapabiliyorum diyebilmem gerekiyor. Ama alanda o yavaş gazetecilik koşulları ne ekonomik, ne zaman anlamında, ne de gazetecileri psikolojik destekleyecek anlamda sağlanamadığı için biz yarını kurtaran, Ali meselesinde yoğunlaşamayan örnekler göreceğiz. Son olarak da şunu ekleyeyim. Bu süreçte hep gazetecilik algımız var. Gazeteci şöyle olmalı, gazeteci böyle olmalı. Gazeteciye hep yüklüyoruz, olumluyoruz. Yapması gerekenleri üzerinden değerlendiriyoruz. Herkesin bildiği, her gün okuduğu ve kimileri tarafından muhalif medya diye adlandırılacak bir yerde çalışan bir gazeteci basın açıklaması sırasında tansiyonu düşüp bayılabiliyor. Sebep açlık. Açlıktan bir gazeteci bugün düşüp bayılıyorsa, ona kirasını ödeyebilecek dahi para verilmiyorsa, tutup da o kişiye arkadaşım sen bu haberle niye ilgilenmiyorsun sorusu da çok farazi kalıyor. İlgilenememesi o kadar doğal ve normal ki hakikaten o ilgilenemez. Niye? Bir şeyler düzelecek, bir şeyler yapılacak, biz de haber okuyacağız. Hiçbir şekilde teyit, gazetecilerin içeriklerini teyitleyemeyecek. Ama bu sistem yaratılmadığı için, yaratılamayacağı için de benim tahminim yakın bir süreçte teyit çok güzel işler yapmaya devam edecek.
Yani bireysel olarak mesela gazetecilerin hiç mi bu konuda bir hatası yok dersek, bence olmadığını söylememiz de bu arada, yani bu da bizim şey dememiz anlamına gelir. Şartlar çok kötü. Bizi azade edin o zaman eleştiriden. Yok, aslında böyle bir şey de yok. Yani biz de görüyoruz. Gazetecilerde bir overall kalite düşüklüğü yok mu? Ya evet, var ne yazık ki. Yani biz şeyde, biz de delizyonel insanlar değiliz. Bunu iddia edemeyiz. Ya bunun çıktılarından bir tanesi mesela sahada çalışmak çok önemli. Yani bütün bir mesela 5 senedir internet medyasında çalışıp aslında yaptığı bütün bir iş kontrol C ve kontrol V'ye basıp havalı başlıklar atmak olan meslektaşlarımız var. Yani bu arada bir eskiden şey gibi gözükürmüş. Yani insanlar sahada pişerlermiş ve editörlük bir emeklilik öncesi rahatlık dönemiymiş aslında. Bu insanlar bundan çok mu mutlular? Hayır, değiller, ama ne iş bulurlarsa biraz onu yapmaya çalışıyorlar. Ama hiç saha görmemiş olmaları da editoryal olarak aslında sıfırdan haber kurmadıkları için o 5M1K'ya o kadar da aşina değiller aslında. Yani sahaya gitmiş olsa, zaten birebir o insanla konuştuğu haberi kendisi de yapmış olsa daha önce şeyi bilir. İşte ajans muhabiri neden bu soruyu sormamış diye bir aklına takılır. Ama bazen gerçekten şöyle şeyler oluyor ve yani bu da yine demin bahsettiğimiz taleplerin ve ortamın bir sonucu aslında. İnsanlar haberin alt paragraflarını bile okumadan sitelerine yerleştiriyorlar. Yani şeyi görmüşsünüzdür çok. İşte bir haberde altında mesela muhabirimize konuşan der. Ya da işte mesela siz haberi bir internet sitesinde görüyorsunuzdur. Dördüncü paragrafta şey yazar. Cumhuriyete konuşan kaynak yazar falan. Yani okumuyor çünkü. Yapılacak hiçbir şey yok bu noktada.
Ben burada şeyi sormak istiyorum biraz da. Aslında bir önceki konuşmamda da belirttim Gonca. Orada bir okuyucu ya da soruyu yöneltmek lazım. Okuyucu ne talep ediyor? Yani bizim de işte bir önceki yine podcast yayınında dile getirmiştik. Reuters'ın raporları artık insanların Türkiye'de haber tüketmek istemediğini gösteriyor. Yani haberden kaçındığını ve uzaklaştığını gösteriyor. Bunun belirli nedenleri var. Hani sen bunu clickbait sorusuyla dile getirdin. Yani biz clickbait yapmayacağız da sanki okuyucu girip bizim yazıları mı okuyacak gibi bir soru. Kabalaştırıyorum ama biraz böyle anlıyorum. Orada da şunu aslında biraz düşündürttü bana. Yani burada acaba şeyleri az mı tartışıyoruz? Hani İşte Guardian'ın vesairenin çok daha fazla tartıştığı, işte yabancı medya kuruluşlarının daha fazla tartıştığı bu membership, işte üyelik modelleri, gelirini kullanıcı tarafından elde edebilme gibi alternatifleri, ki sen de gelir modelleri üzerine, sürdürülebilirlik üzerine de çalışıyorsun bildiğim kadarıyla. O yüzden de hani burada da bir sorun var. Yani biz okuyucuya ne vereceğiz? Okuyucu gerçekten ne talep ediyor? Ve burada bir şeyleri değiştiremez miyiz? Yani buradaki işte o, yani bir dönüşüm gerekiyor. Bunu herkes söylüyor. Yani işte sağdaki muhabir söylüyor, editör söylüyor. İşte bir yanıyla biz teyitçiler söylüyoruz. Burada ciddi bir ekonomik kriz var ve patlayacağını da öngörüyoruz yani aşağı yukarı. Herkes böyle ne zaman patlayacak bu gelir modelleri diye bekliyor. O yüzden hani biraz daha böyle daha küçük medya kuruluşlarında ya da işte kendilerine Google Ads'e bağlamış diyelim medya kuruluşlarında ya da işte fonlarla geçimini sağlamaya çalışan medya kuruluşlarında bunlar tartışılıyor mu? Biraz içeriden belki onu anlatabilirsiniz.
Yani tartışılıyor tabii ki. Benim sonuç itibariyle işte yazı işleri müdürlüğünden yavaş yavaş böyle tekrardan muhabirliğe dönme sürecim tamamen aslında bunun bir süreçte T24'teki tartışmaları üzerineydi. Ama hani tek bir kurumu işaret ederek söylemeyeceğim. Ama bence kurumlar bu konuda çok da cesur değiller açık konuşmak gerekirse. Yoksa şeyin farkında değiller mi? Ben birçok mesela aslında hiç okunur mu diye tahmin ettiğimiz, aslında birazcık da böyle yani gönül borcuyla yaptığımız ama inanılmaz bir okuyucu getiren, çevresinde bir topluluk oluşturan dosyalar biliyorum. Yani mesela daha önce T24'te yaptığımız otizm dosyası bu şekildeydi. Başörtüsünü çıkaran kadınlarla yaptığımız röportajlar bu şekildeydi. Ama nesi var? Yani bunun da şöyle bir şeyi var. Sen bir insanı, ben ikisini de yaptığım için çok iyi biliyorum, beni bir editör olarak çalıştırdığında çok daha aslında yani kalitesi ne de yüksek kurguladığımızda, ben mesela günde 10 tane habere bakabiliyorsam, en basitinden derleme yaptığımda 3-4 tane haber çıkarabiliyorsam, muhabir olarak çalıştığımda ürettiğim içerik sayısı düşüyor. Ve haber merkezleri çoğu zaman gerçekten o anlık sıcak tıkı çok daha önemli görüyorlar. Yani burada kendilerini sormaları gereken aslında bir şey var. İşte bir ben podcast'te şey dinlerken, bir önceki bölümü dinlerken böyle işte bu gazetecilik için çok kötü falan gibi bir şey söylediniz siz. Ya düşünce aklıma gelen şey şu, bence Türkiye'de gazetecilik için çok kötü bir şey. Yani gerçekten çok kötü bir şey. Çünkü orada ben mesela şuna karar verebiliyorum. Ben aylık maaş almamayı, bir şekilde teliflere dayanarak iş yapmayı, projeler üzerinden ilerlemeyi tekil olarak, ben bireysel olarak göze alabiliyorum. Ben bu cesareti gösterip 6 ay önce mesela işten ayrıldım. Ve evet, şimdi baktığımda bu son 6 ayda yaptığım haberlerin çoğu gerçekten çok daha fazla içime siniyor. Kendimi daha çok gazetecilik yapıyormuşum, haber üretiyormuşum gibi hissediyorum. Ben bireysel olarak, gazeteci olarak bu riski alabiliyorum. Ama kurumlar bu riski alıyorlar mı? Şey diyorlar mı gerçekten? İşte ben bir sene boyunca toplam tıkımın düşmesini göze alıyorum. Ama benim okuyucularım daha analiz okusun. Benim okuyucularım gerçekten belli bir çerçeveye sahip bir haber görsün. Hayır, ben bunun riskini alabilen açıkçası görmedim. Bir de bir gaye kuyusu gibi Türkiye'de dijital medya. Gerçekten daha mesela bu iddialarla çıkan yabancı kuruluşların şeyleri de oldu. Başka tekil siteler de oldu. Bir şekilde ekonomi o kadar dönmüyor ki. Bunlar bile yavaş yavaş o şeye dönüyorlar. Yani Ctrl-C, Ctrl-V sistemine daha çok dönüyorlar. Ne yazık ki.
Tabii ajanslardan gelen yüzlerce haber arasında direkt böyle bu güzelmiş, bu iyiymiş, hadi bunu alalım, bunu alalım ve bunu yayınlayalım diye takla attırıp bir haber şeklinde piyasaya sürme haline geliyor bir yerden sonra. Bu da şunu getiriyor bir tarafta. Şimdi burada sadece kendimiz olduğu için başka isimler üzerinden konuşmayalım. Serkan'ın, Gonca'nın, Emre'nin veya Günlü'nün yaptığı haberi, yani bu kişilerin isminin bir değerini kaybettiriyor. Evet, bu isimler tutup da bugün belki dünya çapında isimler olmayabilirler. Belki kimse bilmiyor olabilir isimlerimizi. Ama o haberleri öyle günde 50 tane haberi kopyalayıp yapıştırdığımızda günün sonunda bu haberi Emre ile Serkan'ın yapması arasında herhangi bir farklılık olmuyor. Bu bir tarafta Serkan, senin de sorduğun soruya geliyor. Yani evet, burada bireyler yok oluyor. Bireylerin bütün nitelikli özellikleri. Mesela sen benden çok daha iyi belli bir alanı yakalayabilirsin. Atıyorum, ben mesela başka bir alanda çok daha farklı yaklaşabilirim. Ama bu farklılıkları tamamen ortadan kaldıran bir sistem var ve sonunda bizi tek tipleştiren ve o gazeteci niteliklerini tamamen yok eden bir şey oluyor. Bir tarafta yani bunun sistem boyutu, ajans boyutu mutlaka konuşmalıyız. Kısaca da değinelim hatta. Ama günün sonunda şu oluyor, sen ben kayboluyoruz ve çok basit bir olay bile olduğunda önümüzde, mesela sen tutup da Zekai Tahir'e gittiğinde orada görmen gereken bir detayı göremeyebiliyorsun da. Çünkü o kadar çok haberle, o kadar saçma şeylerle uğraşmışsın ve kendi niteliklerini o kadar kaybetmişsin ki Serkan Alan'ın gazeteci niteliği bu sefer yok oluyor. Yani biraz aslında burada evet, sistem, ajans, bunların hepsi, ama kendimizi bugün tutup da mesela Gonca'nın yaptığı gibi ben kapıyı çarpıp gidiyorum deyip 6 ay göze alamayabilir herkes. Ama biraz işte orada o soruları sormak değerli geliyor. Soruyorsundur da, buna da eminim bu arada.
Şöyle ifade edeyim. Şimdi o Gonca'nın cesaretine hayranım. O kadar güçlü değilim. Hakikaten o kadar güçlü olduğumu hissetsem ve yapabilsem. Daha mesela nitelikli diyebileceğim içerikleri üretebilirim. İnanıyorum. Özgür olurum bir yerde. Ama işte tam bu aşamada şunu sormamız gerekiyor. Bizim her boyutuyla düşünemememizin nedeni ne? Gonca'nın geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı bir anket vardı. Diyordu ki çalışma saatleri ve çalışma günleri ve aldıkları ücretlere dair bir anket yapmıştı gazetecilere yönelik. İşte 5000 liranın altındaki kısım çok fazlaydı. Bugün gelir anlamında gazetecilere ne sunuluyor, ne üzerinden hayatlarını idame ettiriyorlar ve onun dışında farklı farklı entelektüel birikimlerini yapabilecekleri alanlar yaratılmıyor mu? Ben bugün zihnimi belli şeylere kaçarak arındıramazsam, bu trafikten, sürekli haber bombardımanından kendimi yalıtamazsam, benim bir ay sonra yapacak ve üretecek haberlerimin önü kesilmiş olur. Bunu yapmam için neye gerek var? Ekonomik anlamda hakikaten belli bir standardın üzerinde yaşamama gerek var. Ay sonunda doğalgaz faturasını düşünmememe gerek var. Öte yandan hız baskısının ensemde boza gibi pişirilmemesi var. Bu duvarda yapılıyor üzerinden söylemiyorum. Etrafımızda biz zaten otomatikman yapmadığımızda kendimizi suçlu hisseden insanlara dönüşüyoruz. Yarının gündemine haber vermediğinde uyuyamayan, stres yapan, sabaha sivilceyle uyanan insanlara dönüşüyoruz. Şimdi bunları biz dönüşüyoruz. Günün sonunda da bir yerden durup da gazeteciler neyi yanlış yapıyor sorusundan önce gazetecilere ne oluyor, gazeteciler neyi yaşıyorlar sorusunu sormak gerekiyor. Buradan da Gonca belki bir şeyler kaydeder. Ajans sistemine dair de kaydedeceklerim var.
Ya bence bir de bu meselenin aslında gazeteciler üzerinde güvenlik ve politik baskı kısmı da var. Ben birazcık ona dönmek istiyorum. Mesela yereldeki muhabir neden demedi ki mesela polis kalbinden vurdu genci. Şimdi bunu bilmiyor muydu? Hani diğer ihtimalleri geçiyorum ama yani takdir edersiniz ki Adana'da yaşayan, bütün hayatını Adana'da geçiren bir muhabir için polisin bu genci kalbinden vurduğunu haber vermek, ya yani o gazeteciyi koruyan bir sistem yok orada. O adam yine emniyete gidecek, bilgi almaya çalışacak, bir şey yapacak ya da 3 gün sonra bambaşka bir torba operasyonunun içinde tutuklanmayacağını, gözaltına alınmayacağını hiçbir şekilde şey yapamayız. Yani biz bu adama sunamayız. Bunun muhabirden sonra mesela neden işte bu Twitter'da biz bunu konuşurken ana akım medyada çalışan editör bir arkadaşım mesaj attı. Diyor ki bu riskli bir haber. Ya hiçbir haber müdürü haber merkezinde çalışan editöründen bunu teyit etmesin, daha fazla teyit etme şey yapmasın, kurcalamasını istemez. Çünkü ucu polise çıkabilir ve bunu yapmazlar. Ya bunu nereden görüyoruz? Mesela birçok şey var ki, yayın kuruluşu var ki şu anda mesela editörlerine dönüp şey diyor. Suriye meselesi örneğinden gidelim mesela. Anadolu Ajansı'nın gördüğü kadar al diyor. Neden? Çünkü aslında Anadolu Ajansı'nın aldığı kadarıyla görmek bir haberi seni olası bir yaptırımdan aslında kurtarıyor. Yani bunun şeyin dışında işte gazeteciliğe dair, ekonomik ve işte kişisel gelişime dair problemlerinin dışında böyle bir de bir güvenlik problemi var açıkçası.
Emre'nin yazısından sonra benim orada dikkatimi çeken ilk şey şu oldu ve doğruluğuna da eminim. Böyle bir gelişmenin ardından normal şartlarda bölgede görev yapan ya da konuyla ilgilenen gazetecilerin yapması gereken önemli sorgulamalar var diyor Emre. Sonrasında da hakikaten bir haber unsurunu tamamlayacak sorularını sıralıyorsun. Olaya şahit olanlar var mı? Mahallenin muhtarları gördü mü? Benim burada takıldığım nokta normal şartlarda. Nasıl şartlar bunlar? Hakikaten yerel bölgedeki insanın şartları neler? Bunun ardından bu podcast yayınının yapılacağı üzerine haberleşmemizin ardından 2019 yılında ülke gündemine oturan ismini açıklamak istemediğim bir gazeteciyi aradım. Yerelde çalışıyor ve Demirören Haber Ajansı'na haberler geçiyor. Dedim nasıl işliyor süreç? Sen haberi yazdığında ne yapıyorsun? Bölge müdürüne atıyor. Bölge müdürü okuyor. Merkeze yönlendiriyor. Merkez yayınlanmasına karar veriyor. O haberi yaptıktan sonra 3 ay boyunca şehirde kimsenin kendisiyle konuşmadığını hain ilan edildiğini söyledi örneğin. 3 ay boyunca belediye başkanının masasına oturamamış ve soru soramamış. Sonrasında dedim ki nasıl çalışıyorsunuz? Bir yerel gazetede çalışıyor. Kaşe usulü diye tabir ettiği bir sistemle de yaptıkları haber başına telif alıyorlar. Dedim hani nasıl haberler yapabiliyorsunuz? Dediği şey şu. Kuş böcek çektiğinde çok iyi gazetecisin. Onun dışında yakın tarihte bir bakanla ilgili yaptığı haberin yayınlanmadığını, yine yapmaya devam edeceğini, bu heyecanı hissettiğini ama bir noktada birilerinin ayağına dolanırsa eğer bu haberleri yapamayacağını bahsetti. Şimdi biz hain ilan edilen, ekonomik anlamda kaşe usulü çalışan, ifade özgürlüğünün, siyasal atmosferin etkilediği bir insanın belli sorgulamaları neden yapamadığını tartışıyoruz. Bu insanın gidip onu çekememesi haklılık kabul etmiyor habercilik anlamında. Bunda haklısınız. Bu doğru da. Ama bu insanın neden bunu yapamadığının konuşulması, ondan sonra sistem eleştirildikten belli sorumluluk sisteme üst kademedeki amirlere yüklendikten sonra hakikaten kardeşim sen gazeteciyim diyorsan kendine o soruları sorman gerekiyor demek lazım. Ama yakın süreçte bu soruları sorabilecek miyiz? Bunları yapabilecekler mi? Ben umutlu değilim.
Ben bir şey aslında eklemek istiyorum. Burada beni şaşırtan bir şey var. Yani ben ajanslara bir bağımlılık görüyorum. Yani daha küçük medya kuruluşlarında da, büyüklerinde de bu arada. Yani yine tırnak içerisinde ana akım dediğimiz pek çok medya kuruluşu da zaten direkt ajanslardan geçen haberi otomatik hatta yayınlıyorlar. Hani herhangi bir süzgeçten bile geçirmiyorlar. Bazı bölge haberlerini direkt yayınlıyorlar. Hani böyle bir bağımlılık var. Bu bahsettiğimiz hep daha fazla haber, daha fazla tık sarmalı yüzünden de oluyor. Burada aslında bir yanlış haber yapıldığında bunun karşı taraftan bir yaptırımının olmasını beklersiniz. Mesela yani biz örneğin işte Facebook'taki etkileşimi düşürme gibi bir yöntemi uyguluyor oluyoruz Facebook'la yaptığımız partnerlik sayesinde. Burada ama medya kuruluşlarının kendisi ajansla kurduğu ilişkide bunu nasıl sağlıyor? Yani çünkü siz bir yanlış haberi ajans yüzünden yaptığınızda sorumluluk sadece sizde olmamalı değil mi? Yani medya kuruluşun kendisinde ya da gazetecide olmamalı ya da editörde olmamalı. Ama böyle oluyor anladığım kadarıyla. Ben hiç aksini söyleyen bir medya kuruluşuyla da karşılaşmadım hani bu anlaşmadan beridir. O yüzden onu merak ediyorum. Yani bu hiç konuşulmuyor mu aranızda? Ya o ajans yüzünden biz yanlış haber yaptık ya da ajans yüzünden kandırıldık. Burada ne diyeceğiz? Burada nasıl bir tutum alacağız? Bu bağımlılığı nasıl ortadan kaldıracağız gibi bir şey.
Yani bağımlılığı ortadan kaldırmak için daha çok muhabirin olması lazım. Tabii ki 81 ilde hani çok kolay değil ama bu işte muhabirliğin ortadan kalkması. Çünkü çok ucuz. Yani iki muhabir yerine Doğan'a... Demirören Haber Ajansı'na abone olabilirsin aylık. Ben hiç duymadım bu arada. Yani ajansa geri bildirim yapıp bizi yanlış yönlendirdiniz bana denk gelmedi. Ama bir de şöyle bir boyutu var. Mesela Anadolu Ajansı özelinde söyleyeyim. Seçim gecelerinde sandık verisini alabileceğin tek yer Anadolu Ajansı. O embed kodunu alamadığın zaman mesela kendi yazılımın olabilir, her şey olabilir. Bunu sitene yerleştiremezsin. Bu haber kuruluşlarını Anadolu Ajansı'na göbekten bağlıyor mudur? Evet, bağlıyordur. Ama onun dışında da gerçekten hiçbir alternatifleri yok. Yani ajansa da abone olmazsa neyin haberini yapacak? Bu sefer iyice şeye dönecek işte. Başka bir yayın kuruluşunun haberini alıntılamaya dönecek.
Evet, aslında alan gerçekten çok dar. Ve bunun çok da konuşulacak boyutu var. Yani birkaç podcast çeksek belki de yetmeyecek boyutta. Sadece Serkan'ın söylediğine şunu eklemek istiyorum. Şimdi tabii yazıyı sadece... Tek başına okuduğunda belki belli noktaları her noktaya değinmemiş olabilir ve biraz aslında T-Cetvel'inde bizim amaçladığımız şey de o. İlk bölümden bu yana bir tarafta sistemde o aksayan kısım, neden bu hız baskısı var, burada ajansların ne gibi rolü var ve neler değişebilir üzerine 14-15 program oldu aşağı yukarı. Her bölümde biraz onu sorgulamaya çalışıyoruz. Bu tartışma bence çok faydalı oldu. Yani... Hem bu konuda biraz neleri konuşmaları, neleri değiştirmeliyi sorgulamak adına da ben iyi katkı sağladığınızı düşünüyorum. Ve tartışmayı açmamız da iyi oldu. Böyle konuştukça bir şeyler değişecek, bir şeyler belki farklılaşacak, belki değişmeyecek de. Yani belki en azından bunu dinleyen kişiler acaba bir yerde sıkıntı var mı, bir şey yanlış mı? Belki de herkes farkındayken bir kere daha sormuş olacak. Bu açıdan ben bugünkü tartışmayı çok değerli buluyorum. İkinize de katkı için çok teşekkür ediyorum. Gülün, sana da teşekkürler. Bizi TCF'li bu hafta da noktalıyoruz. Bizi Spotify'dan, Spreaker'dan, Google ve Apple Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.